Ayrım 25.
Sayfa 312. Philip işte bu kadar dermiş gibi ellerini iki yana açarak sözlerini bitirdi. Grup metni inceledi, şaşkına dönmüşlerdi. Sessizliği Stuart bozdu. Deniyorum Philip ama anlamıyorum. Bunun bizim ya da Julius için değeri nedir? Julius saatini işaret etti. Üzgünüm ama süremiz doldu. Ama biraz öğretmen gibi davranıp bir noktayı işaret etmeme izin verin. Çoğu zaman bir ifadeyi ya da hareketi iki farklı bakış açısından görürüm. İçerik ve süreç. Ve süreç derken söz konusu taraflar arasındaki ilişkinin doğası hakkında bize söylediklerini kastediyorum. Stuart, senin gibi Philip'in mesajının içeriğini ben de hemen anlamadım. Önce incelemeliyim. Belki içerik bir sonraki oturumun konusu olabilir. Ama süreç konusunda bildiğim bir şey var. Bildiğim şey Philip, sen de Pam gibi beni düşünüyordun. Bana bir armağan vermek istedin ve bunu yapmak için bir zahmete girdin. Pasajı ezberledin, kopyalarını çıkardın. Bunun anlamı mı? Benimle ilgilendiğini gösteriyor. Bu konuda ne mi hissediyorum? Çok etkilendim. Teşekkür ederim. İlgini kendi sözlerine ifade edeceğin zamanı sabırsızlıkla bekliyorum. Hayat bir parça nakış işlemesine benzetilebilir. Hayatının ilk yarısındaki herkes işlemenin ön tarafını görür. İkinci yarısında ise tersini. İkincisi o kadar güzel değildir ama daha öğreticidir. Çünkü iplerin birbirine nasıl bağlandığını görmemizi sağlar. 30. Grup gittikten sonra Julius onların evinin ön merdivenlerinden aşağıya caddeye inişlerini seyretti. Tek tek park ettikleri arabalarına gitmek yerine küme halinde yürümeye devam ettiler. Kafeteryaya gittiklerine kuşku yoktu. Of, yağmurluğunu kapıp koşarak onlara katılmayı ne kadar isterdi. Ama başka gün, başka bir hayat, başka bacaklarla diye düşündü. O günün notlarını bilgisayara yüklemek için ofisine doğru giderken. Birden kararını değiştirdi. Grup terapisi odasına geri döndü. Piposunu alıp yoğun Türk tütününün tadını çıkardı. Grup seansının közlerinde birkaç dakika daha gevşemekten başka bir amacı yoktu. Bu oturumda son 3-4 oturum gibi çok ilginç olmuştu. Uzun zaman önce yönettiği meme kanserli hasta gruplarını düşündü. O üyeler gerçekten öleceklerini fark ettikten sonra duydukları panik hissinin üstesinden geldikten sonraki o altın dönemi ne kadar sık ifade ederlerdi. Bazıları kanserle yaşamanın kendilerine daha bilge, daha kendini gerçekleştirmiş yaptığını, hayatlarındaki öncelikleri yeniden sıraladıklarını, daha güçlü olduklarını, artık değer vermedikleri şeylere hayır ve gerçekten önemli olan şeylere evet demeyi öğrendiklerini söylerlerdi. Ailelerini ve arkadaşlarını sevmek gibi, onların güzelliğini gözlemek gibi, mevsimlerin değişiminin tadını çıkarmak gibi. Ama ancak vücutları kanserle tanıştıktan sonra yaşamayı öğrenmelerinin ne kadar kötü olduğundan yakınırdı çoğu. Bu değişiklikler o kadar çarpıcıydı ki hatta bir hasta kanser psikonevrozları tedavi ediyor demişti. Julius birkaç kez yaramaz bir çocuk gibi sınıftaki öğrencilerine yalnızca psikolojik değişiklikleri tarif etmiş ve sonra ne tür bir terapinin söz konusu olduğunu sormuştu. Farkı yaratan şeyin terapi değil, ölümle yüzleşmek olduğunu öğrenince öğrenciler ne kadar şaşırmışlardı. O hastalara çok şey borçluydu. İhtiyacı olduğu anda onun için ne kadar önemli bir model olmuşlardı. Bunu onlara söyleyememesi ne kadar yazıktı. Doğru yaşa dedi kendi kendine. Sen öğrenmesen bile senden doğru şeyler çıkacağına inan. Peki sen kanserine nasıl baş ediyorsun diye sordu kendi kendine. Panik aşaması konusunda çok şey biliyorum ve hala sabaha karşı saat 3'te paniğin hiçbir mantık ya da tunturaklı konuşmaya teslim olmayan yalnızca valyuma, şafağın sökmesine ya da rahatlatıcı küvet banyosuna teslim oluyor. İsimsiz bir dehşetle beni pençesine aldığı zamanlar olsa da Tanrı'ya şükür bu aşamayı atlatıyorum. Ama değiştim ya da daha bilge oldum mu diye merak etti. Altın dönemimi yaşıyor muyum? Duygularıma daha yakınım. Belki bu gelişmedir. Sanırım hayır, bundan eminim. Daha iyi bir terapist oldum. Kulaklarım daha duyarlı hale geldi. Evet, kesinlikle farklı bir terapistim. Kanserimden önce gruba aşık olduğumu söylemezdim. Hayatımla ilgili ayrıntıları, Miriam'ın ölümü, seksüel fırsatçılığım anlattığımı hayal bile edemezdim. ve bugün gruba açıklama yapmak için duyduğum o karşı konulmaz istek, Julius şaşkınlıkla başını iki yana salladı. Bu ilginç bir durum diye düşündü. Yapıma, eğitimime, kendi öğrettiklerime ters düşen bir istekti bu. Kesin olan bir şey var, beni dinlemek istemediler. Birleşmiş direnç gücü, kusurlarımın veya karanlık yönümün bir parçası olmak istemediler. Ama ben bir kez anlattıktan sonra ilginç şeyler ortaya çıktı. Tony çok iyiydi. Becerikli bir terapist gibi hareket etti. Grup tepkisiyle tatmin olup olmadığımı sordu. Davranışımı normal göstermeye çalıştı. Neden şimdi konusunda bastırdı. Müthiş şeylerdi. Ben gittikten sonra grubu yönettiğini bile görebiliyorum. Bu çok ilginç olurdu. Geçmişinde hapiste yatmış kolej terk bir terapist ve diğerleri Jill, Stewart, Pam benimle ilgilenip grubun odaklanmasını sağladı. Jung ancak yaralı bir şifacının gerçekten iyileştirebildiğini söylerken aklında başka şeyler vardı ama belki hastaların terapötik becerilerini bilemek terapistlerin yaralarını ortaya çıkarmaları için oldukça yeterli bir nedendi. Julius koridorda avare avare yürüyüp ofisine giderken grubu düşünmeye devam ediyordu ve Jill bugün nasıl gösteriş yapmıştı ama Pam'e baş yargıç demesi müthişti ve çok da doğru. Pam'in bu geri beslemle bütünleşmesine yardım etmeliyim. Jill'in görüşünün benimkinden daha keskin olduğunu gösteren bir olay bu. Uzun süredir Pam'den o kadar çok hoşlanıyorum ki patolojisini göremedim. Belki de bu yüzden John'la olan saplantısında ona yardım edemedim. Julius bilgisayarını açıp kısa hikaye konuları isimli dosyaya girdi. Hayatındaki gerçekleştirilmemiş büyük projesini içeren bir dosyaydı bu. Büyük bir yazar olmak. İyi, katılımcı bir mesleki yazardı. Psikiyatri literatüründe iki kitap ve yüzlerce makale yayımlamıştı ama Julius edebiyat yazmayı çok istiyordu. Ve onlarca yıldır hayal gücünden ve çalışmalarından çıkardığı kısa hikayeler için konu biriktiriyordu. Birkaç tanesine başlamasına rağmen hikayeyi bitirip yayımlanması için teslim edecek ne zamanı ne de cesareti bulabilmişti. Hikaye konularından oluşan listeyi tararken düşmanlarıyla yüzleşen kurbanlar konusuna tıkladı ve fikirlerinden ikisini okudu. İlk yüzleşme Türk limanından açılan lüks bir gemide gerçekleşiyordu. Bir psikiyatrist geminin kumarhanesine giriyordu ve dumanla kaplı odada bir zamanlar kendisini dolandırarak 70 bin dolarını çalan eski bir hastasını görüyordu. İkinci yüzleşmede bir tecavüz sanığını yardım amaçlı savunan kadın avukat söz konusuydu. Avukat hapishanede yaptığı ilk görüşmede adamın kendisine 10 yıl önce tecavüz eden adam olduğundan kuşkulanıyordu. Yeni bir giriş yaptı. Bir terapi grubunda kadın yıllar önce öğretmeni olan ve kendisini cinsel açıdan sömüren bir adamla karşılaşır. Fena değil, edebiyat için yüksek dram ve iyi bir terapiye götürme potansiyeli de var diye düşündü Julius. Bundan olumlu bir şey çıkabilir, bunu biliyorum. Keşke ikisini de grupta tutabilsem ve eski yaraları açmanın acısına dayanabilseler. Ve kuşkusuz yaraların açılması gerekecek. Philip'in geçmişi hakkında konuşma zamanı geliyordu. Julius, Philip'in gemi yolcularıyla ilgili çevirisini aldı. Birbirine bağlanan ipleri ayırmaya çalışarak birkaç kez okudu ama yine de başını iki yana sallayarak okumayı bıraktı. Philip bunu rahatlaması amacıyla sunmuştu ama rahatlık neresindeydi? Belirli bir kışkırtma yokken bile olmayan tehlikelere aradığım huzursuz bir endişe hali içindeyim. Bu durum benim için en ufak dertleri sınırsız derecede büyütüyor ve insanlarla ilişkiyi çok zor hale getiriyor. Schopenhauer, Manuscripts Remains, Cilt 4, sayfa 507. Kendim hakkında. 31. Arthur nasıl yaşadı? Arthur, doktorasını aldıktan sonra Berlin'de kısa bir süre Dresden'de, Münih ve Mannheim'de yaşadı ve sonra kolera salgınından kaçarak hayatının son 30 yılını yaşayacağı Frankfurt'a yerleşti. Bir günlük geziler dışında oradan hiç ayrılmadı. Paralı bir işi yoktu. Kiralık odalarda kalıyordu. Hiç evi, yuvası, karısı ve ailesi, yakın arkadaşları olmadı. Sosyal bir çevresi yoktu. Yakından tanıdıkları ve topluluk hissi yoktu. Hatta çoğunlukla alay konusu oluyordu. Hayatının son birkaç yılına kadar yazıları karşılığında bir okur ya da gelir kazanmadı. Çok az ilişkisi olduğu için az sayıdaki yazışmaları da temel olarak iş konularıyla ilgili oluyordu. Arkadaşı olmamasına rağmen özel hayatı konusunda çoğu filozoftan daha fazla şey biliyoruz. Çünkü felsefi yazılarında şaşırtıcı derecede özele iniyordu. Örneğin en önemli çalışması İstenç ve Tasarım olarak dünyanın giriş paragrafında bir felsefe tezi için olağan dışı derecede kişisel bir ton kullanmıştı. Açık ve anlaşılır yazısı okurla kişisel olarak ilişki kurmak istediğini hemen gösteriyordu. Okurdan kitabı sabırla iki kez okumalarını rica ederek önce kitabını nasıl okuyacaklarını anlatır. Sonra okuru bu kitaba giriş niteliği taşıyan önceki kitabı yeterli mantığın dört katlı kökü üzerineyi okuması için teşvik eder ve bu tavsiyesi için okurun kendisine müteşekkir olacağına dair güvence verir. Hatta okur Kant ve Platon'un muhteşem çalışmalarını biliyorsa daha da fazla yararlanacağını belirtir. Ama Kant'ın çalışmalarında ciddi hatalar bulunduğunu, bunları ekte anlattığını ki ekinde daha önce okunması gerekiyordu, söyledikten sonra Upanishadları bilen okurların kitabını anlamaya en fazla hazırlıklı kişiler olduklarını belirtir. Son olarak okurun bu kendini beğenmiş, kibirli ve zaman alıcı ricaları yüzünden öfkelenip sabırsızlanabileceğini belirtir. Haklı olarak. Bu filozoflar içindeki en kişisel yazarın kişisellikten en uzak biçimde yaşaması ne garip. Schopenhauer çalışmasına eklediği kişisel atıflara ek olarak Yunanca yazdığı Kendim Hakkında isimli öz yaşam öyküsel yazısında kendisiyle ilgili çok fazla şey açıklar. Gizem ve tartışmalarla örtülü yazının garip hikayesi şöyledir. Hayatının son dönemlerinde Arthur'un etrafında katlandığı ama ne sevdiğine de saygı duyduğu küçük bir hevesliler, hatta yayıcılar halkası toplandı. Bu tanıdıkları onun sık sık kendim hakkından önceki 30 yıl boyunca kendisiyle ilgili gözlemlerini not ettiği öz yaşam öyküsel günlükten söz ettiğini duyuyorlardı. Ama öldükten sonra garip bir şey oldu. Kendim hakkında hiçbir yerde bulunamadı. Schopenhauer'un müritleri onu boş yere aradıktan sonra Schopenhauer'un vasiyetnamesini yerine getiren Wilhelm Givener'a kayıp belgeyi sordular. Givener onlara kendim hakkının artık var olmadığını söyledi. Schopenhauer'un talimatı gereği onu ölümünden sonra hemen yok etmişti. Ama aynı Wilhelm Schopenhauer'la ilgili ilk yaşam öyküsünü yazdı ve Schopenhauer'un yayıcıları kendim hakkındanın bazı bölümlerini ya doğrudan alıntılanmış ya da değiştirilmiş biçimde tanıdıklarını iddia ettiler. Givener müsveddeyi yakmadan önce kopyasını mı çıkarmıştı yoksa yakmamış ve kitabında kullanmak üzere yağmalamış mıydı? Tartışmalar onlarca yıl sürdü ve sonunda başka bir Schopenhauer uzmanı belgeyi Givener'ın kitabına ve Schopenhauer'un başka yazılarına dayanarak yeniden oluşturdu ve 47 sayfalık Kendim Hakkında'yı 4 ciltlik Nachschlass'ın kalan el yazmaları sonunda yayımlandı. Kendim hakkında garip bir okuma deneyimidir. Çünkü her paragraftan sonra bazen metnin kendisinden bile uzun olan karmaşık kökeni anlatılır. Neden Arthur Schopenhauer'un hiç işi olmadı? Arthur'un üniversitede bir mevki almak için uyguladığı kamikaze stratejisinin hikayesi, bütün Schopenhauer yaşam öykülerinde bulunan acayip anekdotlardan biridir. 1820'de 32 yaşında ilk öğretmenlik işi kendisine teklif edildi. Berlin Üniversitesi'nde felsefe öğreteceği, düşük maaşlı, geçici bir işti bu. Derhal ve bilinçli bir şekilde yaptığı ilk şey, Dünyanın Özü adlı dersini bölüm başkanı ve günün en ünlü filozofu Georg Wilhelm Hegel'in verdiği dersle aynı saate koymak oldu. 200 hevesli öğrenci Hegel'in dersini doldurdu ama Schopenhauer'un kendisini Kant sonrası felsefeyi boş paradokslardan ve çağdaş felsefenin bozucu ve anlaşılmaz dilinden kurtarmak için gelmiş cezalandırıcı olarak tanımlayışını dinlemeye yalnızca 5 kişi geldi. Schopenhauer'un hedefinin Hegel ve onun öncülü Fichte hayatına kas çobanı olarak başlayan ve Kant'la görüşmek için bütün Avrupa'yı yürüyerek geçen filozof olduğunu hatırlayın. Olduğu bir sır değildi. Görünen o ki bunlar Schopenhauer'un kendine Hegel'e ya da başka bir fakülte üyesine sevdirmesini sağlamadı. Ve bir sonraki dönemde Schopenhauer'un dersine hiçbir öğrenci gelmeyince kısa ve pervasız akademik kariyeri bitti. Bir daha asla halka açık konferans vermedi. 1860'daki ölümüne kadar Frankfurt'ta geçirdiği 30 yıl içinde düzenli gündelik bir programa sıkı sıkıya bağlı kaldı. Neredeyse Kant'ın gündelik akışı kadar dakikti. Günü 3 saat yazı yazmayla başlıyor, bazen 1, bazen 2 saat flüt çalmayla devam ediyordu. Her gün soğuk Main nehrinde yüzüyor, kışın ortasında bile yüzmediği gün çok nadirdi. Her zaman aynı kulüpte, Englischer Hof'ta öğle yemeği yiyordu. Gençliğinde çok moda olan ama 19. yüzyılın ortasında Frankfurt'ta bariz şekilde modası geçmiş olan smokin ceket giyip beyaz kravat takıyordu. Bu garip ve şikayetçi filozofla karşılaşmak isteyen meraklı insanlar bu kulübe giderdi. Englischer Hof'ta Schopenhauer'un yaptıklarına ilişkin sayısız anekdot vardır. Muazzam iştahı, sıklıkla iki kişilik yemek yemesi, birisi bu konuda yorum yaptığında aynı zamanda iki kişilik düşündüğünü söylerdi. Kimsenin yanına oturmaması için iki kişilik yer ücreti ödemesi, haşin ama etkileyici sohbeti, sık öfke patlamaları, konuşmayı reddettiği insanları dahil ettiği kara listesi, uygunsuz şaşırtıcı konuları tartışma eğilimi, örneğin cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak için cinsel birleşmeden sonra penisini sulandırılmış ağartma tozuna bastırmasını sağlayan yeni bilimsel keşfi övmesi. Ciddi sohbetlerden hoşlanmasına rağmen ayırdığı zamana değecek yemek arkadaşlarını nadiren bulurdu. Bir süre boyunca düzenli bir şekilde oturduğu masaya altın bir parça koydu. Giderken de kaldırdı. Genellikle aynı masada yemek yiyen bir askeri subay bu uygulamanın amacını sorunca Schopenhauer bu altını askerlerin atlar, köpekler ve kadınlar etrafında dolaşmayan ciddi bir sohbet yaptıklarını duyduğu gün yoksullara bağışlayacağını söyledi. Yemeği sırasında Kanişi Atman'a "Siz efendim" diye sesleniyor, "eğer Atman yaramazlık yaparsa seni insan" diyordu. Keskin zekasıyla ilgili pek çok anekdot anlatılıyordu. Bir keresinde yemek yiyenlerden biri onun basitçe "bilmiyorum" diye yanıtladığı bir soru sormuştu. Adam "vay vay, sizin gibi büyük bir bilgenin her şeyi bildiğini sanırdım" deyince Schopenhauer "hayır, bilgi sınırlıdır, yalnızca aptallık sınırsızdır" diye yanıt vermişti. Schopenhauer'a bir kadın tarafından ya da kadınlar ve evlilikle ilgili bir soru sorulunca istisnasız ters tepkiler alıyordu. Bir keresinde ne kadar mutsuz bir evliliği olduğunu uzun uzadıya anlatan çok geveze bir kadının arkadaşlığına katlanmak zorunda kalmıştı. Schopenhauer onu sabırla dinlemişti ama kadın kendisini anlayıp anlamadığını sorduğunda "hayır ama kocanızı anlıyorum" diye yanıt vermişti. Evlenip evlenmeyeceği sorulduğunda aşağıdaki konuşmanın geçtiği rivayet edilir. "Ben de yalnızca endişeye neden olacağı için evlenmek niyetinde değilim. Neden öyle olsun ki? Kıskanırdım çünkü, karım beni aldatırdı." "Bundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz?" "Çünkü bunu hak etmiş olurdum." "Neden?" "Evlendiğim için." Doktorlar hakkında da söyleyecek sert sözleri vardı. Bir keresinde doktorların iki farklı el yazısı kullandıklarını söylemişti. Reçetelerde kullandıkları zor okunan yazı ve faturalarda kullandıkları açık ve anlaşılır yazı. 1846'da bir öğle yemeğinde 58 yaşındaki Schopenhauer'ı ziyaret eden bir yazar onu şöyle tarif ediyor. "Yapılı, mutlaka iyi ama modası geçmiş kesimli giysiler giyiyor. Kısa gümüşü saçlı, orta boylu. Eğlenir görünümlü ve aşırı derecede zeki, mavi benekli gözlü. İçe dönük görünen ama konuştuğunda neredeyse barok tarzında bir karakter. Bu yüzden her gün masada bulunanların ucuz hicivlerine bol miktarda malzeme sağlıyor. Bundan dolayı genellikle küskün ama aslında zararsız ve iyi huylu bir haşin masa arkadaşı. Kendisiyle sürekli olarak muhakkak ki kötü niyet taşımadan alay eden önemsiz insanların şakalarının boy hedefi oluyor. Safranski, Schopenhauer, sayfa 284. Schopenhauer öğle yemeğinden sonra uzun bir yürüyüşe çıkma alışkanlığı edinmişti. Köpeğiyle yaptığı monolog ya da sohbet sokaktaki çocukların alaylı çığlıklarına neden olurdu. Akşamlarını evinde yalnız başına okuyarak geçirirdi. Asla ziyaretçi kabul etmezdi. Frankfurt'taki yıllarında romantik bir ilişki yaşadığına dair bir kanıt yok. 1831'de 43 yaşında kendim hakkında küçük bir gelirle işsiz yaşama riskine yalnızca bekarken girilebilir yazmıştı. 31 yaşında ayrılmalarından sonra annesini bir daha görmedi ama 12 yıl sonra 1813'te işle ilgili birkaç mektup alışverişinde bulundular. Bu durum annesi 1835'te ölene dek sürdü. Bir keresinde Arthur hastayken annesi nadir kişisel yorumlarından birini yapmıştı. Odamda 2 ay boyunca kalıp kimseyi görmemek, bu iyi değil oğlum, beni üzüyor. Bir insan kendini bu şekilde yalıtmamalı. Safranski, Schopenhauer, sayfa 288. Arthur ve kız kardeşi Adele arasında da seyrek mektuplar gidip geldi. Adele tekrar tekrar ağabeyine yakınlaşmaya çalışarak ona durmadan kendisinden bir talepte bulunmayacağına dair güvenceler verdi. Ama Arthur sürekli olarak geri çekildi. Hiç evlenmeyen Adele büyük bir keder içinde yaşadı. Arthur Adele'e koleradan kaçmak için Berlin'den taşınacağını söyleyince Adele memnuniyetle kolera olabileceğini, bunun acılarına son vereceğini yazdı. Ama Arthur onun hayatına ve depresyonuna girmeyi reddederek kendini daha da fazla geri çekti. Arthur evden ayrıldıktan sonra birbirlerini yalnızca bir kez 1840'ta kısa ve tatmin edici olmayan bir toplantıda gördüler. Adele 9 yıl sonra öldü. Para Schopenhauer'un hayatı boyunca sürekli bir endişe kaynağı oldu. Annesi bütün ama küçük emlakını Adele'e bıraktı ve Adele geride hiçbir şey bırakmadan öldü. Schopenhauer boş yere çevirmen olarak iş bulmaya çalıştı ve hayatının son yıllarına kadar kitapları ne satıldı ne de basında eleştirildi. Kısacası Arthur, kültürünün denge ve hatta hayatta kalmak için çok gerekli bulduğu rahatlık ya da ödüllerin hiçbiri olmadan yaşadı. Bunu nasıl yaptı? Karşılığında nasıl bir bedeli ödedi? Bunlar daha sonra göreceğimiz gibi kendim hakkındaya verdiği sırlar. Benim gibi insanlar tarafından geride bırakılan fikirler, anıtlar hayattaki en büyük zevkimdir. Kitaplar olmasa uzun zaman önce umutsuzluğa gömülürdüm. 32. Julius ertesi hafta grup odasına girdiğinde garip bir sahneyle karşılaştı. Sandalyelerine yayılmış olan üyeler dikkatle Philip'in dağıttığı meseleyi inceliyordu. Stewart kendi kopyasını mandallı kağıt altlığına yerleştirmiş, okurken altına çiziyordu. Kendi kopyasını unutan Tony, Pam'in omzunun üstünden okuyordu. Rebecca sesinde bir öfke ifadesiyle oturumu başlattı. Bunu büyük bir gayretle okudum. Philip'in dağıttığı kopyayı kaldırdı. Katlayıp çantasına koydu. Yeterince vakit ayırdım Philip. Aslında çok fazla zaman ayırdım ve şimdi senin bu metnin benimle, grupla ya da Julius'la ilgisini açıklamanı istiyorum. Önce sınıf tartışırsa daha verimli bir alıştırma olur kanaatindeyim. Sınıf mı? Gerçekten de bu iş öyle gibi bir ev ödevi. Danışmanlığı böyle mi yapıyorsun Philip diye sordu çantasını sertçe kapatarak. Sınıftaki bir öğretmen gibi. Ben bu yüzden burada değilim. Buraya tedavi olmaya geldim, eğitime değil.